Ayrım 4.
Soru. İlaç olarak kullanıldığında afyonun insanı neden uyuttuğuydu? Zamanın doktorları tarafından bunların bazılarının muhtemelen felsefeci olduklarını üzülerek söylemek zorundayım. Bu soruya verilen yanıt, afyonun dormatif özelliklere sahip olduğu yolundaydı. Herkes bilgece baş salladı ve yıllarca bunun gerçekten bir şey açıkladığı kabul edildi. Ancak bu tanım bir şeyi açıklamakta filan değildi. Dormatif sözcüğü Latince dormire yani uyumak fiilinden gelir. Afyonun insanları dormatif özelliklerinden dolayı uyuttuğunu açıklamak, afyonun insanları uyuttuğu için uyuttuğunu açıklamak demektir. Sonuçta bu pek bilimsel değil, sadece yuvarlak bir açıklama. Şimdi gerçekten bedensel olan hastalıkların bu tür yuvarlak açıklamalarını mecazi anlamda ruhsal olan hastalıklara uygularsak ne olur? Sözde hastalıklarla dolu bir hayvanat bahçesi elde etmiş oluruz. Geçmişte yaşadığınız tatsız bir deneyimden kaynaklanan halledilmemiş duygusal bir sorununuz mu var? DSM'ye baktığınızda bu ruh hastalığıdır. Travma sonrası stres bozukluğu. Çocuğunuzun aritmetik öğrenme sorunu mu var? Bunun nedeni büyük bir ihtimalle ya öğretmenin kendisinin aritmetik bilmemesidir ya da geçerli eğitim yöntemlerinin 2 artı 2 eşittir ne sorusuna verilecek yanıtın öğrencinin kendisini iyi hissetmesini sağlayan herhangi bir sayı olduğunu iddia etmesidir. Ancak DSM'ye baktığınızda bu bir ruh hastalığıdır. Gelişimsel aritmetik bozukluğu. Çekilen son piyangoda ikramiye kazanamadığınız için hayal kırıklığına mı uğradınız? DSM'ye göre bu da bir ruh hastalığıdır. Piyango stresi bozukluğu. Bu tür bir teşhisle karşılaştığınız için kendiniz veya çocuğunuz için önerilen terapiye karşı çıkmaya mı niyetlendiniz? DSM'ye göre bu kabullenmeyişinizin de kendisi bir ruh hastalığıdır. Terapiye karşı gelme bozukluğu. Burada bilim kurgu veya güldürü söz konusu olsaydı bu pek hoş olurdu. Fakat bugün bu kendini ciddi bilim gibi göstermektedir. Amerikan Psikiyatri Birliği 1987 yılında dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik, hiperaktivite bozukluğunun ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder bir ruh hastalığı olduğunu oy verme yöntemiyle kararlaştırdı. Oy pusulasıyla yapılan bir bilim. Aynı yıl 500,000 Amerikalı çocuğa ADHD teşhisi kondu. 1996 yılında 5.2 milyon çocuğa okul çağındaki Amerikalı çocukların %10'una ADHD teşhisi konduğu tahmin edilmekteydi. Bu salgın için çare olarak üretimi, satışı ve bir kabustan farksız olan yan etkileri de birdenbire artan Ritalin bulunmuştur. Bu durum ilaç ticareti için çok iyidir ama çocuklar açısından pek de yararlı değildir. ADHD'nin herhangi bir özel beyin hastalığından kaynaklandığına dair en küçük bir tıbbi delil yoktur. Ancak milyonlarca Amerikalı okul çocuğunu ruhsal bakımdan hasta ilan etmeyi, onlara zorla ilaç vermeyi ve bu ruh hastalığı teşhislerini onların kalıcı kayıtlarına işlemeyi haklı gösteren iddia ise kaynağının bu olduğudur. Normal, sağlıklı, meraklı ve bazen ele avuca sığmaz çocuklar okulda dikkatlerini derslere vermek konusunda neden zorluk çekiyorlar? Olasılıklardan biri ADHD, ancak birçok başka ihtimal de var. Motivasyon eksikliği, disiplin yokluğu, öğrenilecek konunun kalmamış olması, bilgileri değerlendiren sınavların olmaması, yetersiz öğretmenler ve kaygısız anne babalar yüzünden de olabilir. Zorunlu standartların yerine sersemce sloganlar konmuş olduğu için ve ne evde ne de okulda bu çocuklara yararlı özellikler aşılayacak ahlaki otorite bulunmadığı için olabilir. Eğitim düzeni bir öğrenme yolu olmaktan çıkarılıp psikoloji ve psikiyatrinin de hevesli suç ortaklığı ile takat kesici bir mayın tarlasına dönüştürülmüş durumdadır. Bu suç ortakları benzer biçimde yargı sistemine, orduya ve hükümete sızıp bunları da kendilerine bağlamışlardır. Bu durumda insanların bugün felsefeye dönmeleri veya geri dönmeleri hayret verici sayılabilir mi? Hayal kurmak bizim için çok daha kolaydır. Eğer çocuğunuz okulda dikkatini veremiyorsa, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu vardır. Ve eğer siz böyle bir teşhisten şikayet ediyorsanız, sizin de dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunu kabullenmeme bozukluğunuz vardır. Bu tür bir yaklaşımı bilimsel saymak konusundaki sorun, bu sözde bozuklukların hiçbir bilimsel ölçüte göre sınanmamış olmalarıdır. Herhangi bir şeyin varlığını bunu destekleyecek delil olmadan ilan veya kabul etmek felsefecilerin somutsama dedikleri şeydir. Dipnot. Orijinali reification, felsefede maddeleştirme, somutlaştırma, zihinde yaratılmış bir şeyi maddesel varlığa sahip bir şey gibi ele alma. Psikiyatrlar ve psikologlar sendrom bozuklukları somutsamakta uzmandırlar. Bunları hayallerinde yaratırlar, insanlar da bunların belirtilerini bulup bu belirtileri hastalığın varlığı konusunda delil sayarlar. Bu gibi belirtileri sınıflandırmanın ne tür bir yararı olursa olsun bunun çok büyük bir sakıncası da vardır. Sahip olmadığımız yanıtlara sahip olduğumuzu sanmamıza yol açarak sorgulama güçlerini zayıflatır. Sebepsiz mutsuzluk duygusu mu? Vah vah! Buna aracısız depresif sendrom diyoruz. Pek sık rastlanır. Parmaklarınızı masaya vurmaktan mı hoşlanıyorsunuz? Tamam işte. Sizin parmak perküsyon bozukluğunuz var. Pragmatizmi yine öne çıkarıp bütün bunlar bizi neye vardır diye sormakta yarar var. Ya gereğinden fazla seven bir kadınsanız veya Peter Pan sendromunuz varsa ne olacak? Yahut da kocanız Marslı ise? Fiyatının hakkını veren her kendi kendine yardım el kitabı kendinizi geliştireceğinizi ve hayatınızın genel olarak daha iyileşeceğini vaat eder. Ancak şu andaki haliyle psikoloji ve özellikle de popüler psikoloji, kendiniz hakkında öğreneceğiniz kısıtlı kavrayışları hayatınızın geneline uygulamanıza yardımcı olacak araçlardan yoksundur. En son çıkan çok satışlı kitabın kapağında ne tür vaatler bulunursa bulunsun, psikoloji sizi bundan öteye götüremez. Düşünülebilecek her türlü kavrayışı ve kavrayış türlerinden sadece biri olan psikolojik kavrayışı tutarlı, işe yarar bir hayata bakış ve yaklaşım tarzı ile bütünleştirmek için ihtiyacınız olan asıl şey felsefedir. Kişisel bir felsefe. Müşterilerimin birçoğu kapsamlı bir psikolojik çalışmadan geçmiş ve bazısı bundan hazırlayıcı türden bir yarar sağladığı halde, aralarından hiçbiri hayatlarına tek başına bunun ruhsal bir huzur duygusu getirebileceğini düşünmemiştir. Psikolojinin hayattaki başarılarının sırrı olduğunu düşünenler, ne de olsa benim büroma uğramazlar bile. İnsanlara yararı dokunuyorsa kuramlara bel bağlamakta kendiliğinden gelen bir sakınca yoktur. Ne de olsa felsefi danışmanların da yaptıkları budur. Ama bunu bilim adına yapmak yanıltıcıdır. Terapi ya da danışmanlık her şeyden önce bir sanattır. Bunların büyük kısmı laboratuvar biliminin nesnel dünyasına yerleştirilmek için fazlasıyla özneldir. Ayrıca sırf duygusal, zihinsel, psikolojik ve hatta felsefi bir güçlükle karşı karşıya olduğumuz için bir sendrom veya hastalık damgası taşımamız mı gerekir? Elbette hayır. Psikiyatri de herkesin üzerinde konuşmak istediği günlük sorunları layıkıyla ele alamaz. Freud sonrasında zihinsel ve duygusal belirtileri olan biyolojik temelli hastalıklara yapılan vurgu ve bunları kontrol altına alabilen reçeteli ilaçlar, psikiyatriyi halkın çok küçük bir parçasıyla ilgili hale getirmektedir. Tamamen denetimleri dışında bir fiziksel hastalık nedeniyle işlev bozukluğu bulunanlara, örneğin manik depresiflere, ilaçların faydası olmaktadır. Bu tür bir sorunu ele almak için ilk durağınız bir psikiyatr muayenehanesi olmalıdır. Fakat sorununuz kimlik, değerler veya etik konusundaysa, birisinin sizde ruhsal bir hastalık somutlamasına ve size reçete yazmasına izin vermek seçebileceğiniz en kötü yoldur. Sizin kendinizi bulmanızı, amaçlarınıza ulaşmanızı veya doğru olanı yapmanızı sağlayacak hiçbir hap mevcut değildir. Temel sorununuz eğer felsefi ise eczacınızın raflarındaki hiçbir şey size devamlı bir ferahlık sağlayamayacaktır. Amerikalıların her şeyi çabuk ve kolay halletme konusunda zaafları vardır. Yaşamlarımızı iyileştirmek ve her şeye kolay birer yanıt bulmak için teknolojiye güvendik. Bizim toplumumuz hoşa gitmeyen her şey konusunda şahsi sorumluluğu azaltan sahte gerekçeleri de hevesle kabullenmektedir. Sigaranın zararları herkesin bildiği bir gerçek haline geldikten sonra da günde bir paketi aşan tüketimlerini sürdüren sigara tiryakileri bile şu sıralarda bütün suç yalnız tütün şirketlerininmiş gibi kendilerinde akciğer kanserine yol açtıkları savıyla bu şirketleri dava ediyorlar. Kendimizi yorucu çabalardan kurtarmanın, her türlü mutsuzluk ve kötü davranışın bir hastalık, genel, biyolojik veya çevresel bir şey olduğunu düşünmekten ve bu yüzden onları kendi denetimimiz dışında saymaktan daha iyi bir yolu olamaz. Bunun yanı sıra ilaçlar bu ülkede dünyanın başka herhangi bir yerinde olduğundan daha ucuz ve daha boldur. Bütün bunlar gizlice ve el birliğiyle bizi şeylere psikiyatrik bakışın yanında yer almaya itmektedirler. Ancak bu bakış açısına bağlı kalmak insana yalnızca içi boş bir suçlu olmama duygusu ve kolay yanıtlar bulma konusunda sahte bir umut hissi verir. Çünkü kolay yanıt yoktur. Mevcut kişisel bir soruna kalıcı gerçek bir çözüm bulmanın tek yolu bu sorun üzerinde çalışmak, onu ortadan kaldırmak, bundan dersler çıkarmak ve öğrenilenleri geleceğe uygulamaktır. Felsefi danışmanlığın odak noktası da budur ve felsefi danışmanlık bu özelliğiyle mevcut sayısız terapi türünden ayrılır. Depresyonun dört yüzü. Psikoloji, psikiyatri ve felsefenin aynı şeye nasıl farklı baktıklarını ve bunun tedavi üzerindeki etkisini anlamak için gelin depresyonu kavramanın birbirinden farklı dört yoluna bir göz atalım. Her mercek kimi durumlarda size apaçık bir görüş sağlayacak, ancak aynı mercek başka durumlarda incelediğiniz şeyi çarpıtacaktır. Daima doğru merceği doğru zamanda doğru biçimde kullanabilsek, herhangi bir insana bir sorunla mümkün olan en düzgün, en verimli ve en kalıcı şekilde başa çıkma konusunda yardım etmenin en iyi yolunu bulurduk. Fakat danışman çok defa tek bir mercek kullanır ya da mercek değiştirmeye veya vakanın gerektirdiği merceğe sahip başka birine başvurmayı ihmal eder. Depresyonun olası sebeplerinden biri beyinde bir bozukluk olmasıdır. Bu nörokimyasal ileticilerin beynin kabul edilebilir işlev menzilini engelleyecek bir biçimde üretilip salgılanmasından kaynaklanan genetik bir sorundur. Bu tür depresyon çok çeşitli başka sonuçları da olan fiziksel bir hastalıktır. Depresyonun bir başka türüne ise sonradan yaratılmış bir beyin durumu neden olur. Yani biyolojiktir ama genetik değildir. Bu bir madde kullanımının sonucu olabilir, yani amfetaminlerin veya alkol gibi depresyon yapan bir maddenin yan etkisidir. Bu tür depresyon fiziksel veya psikolojik bir bağımlılık gösterir. Depresyonun üçüncü bir tipik nedeni halledilmemiş bir çocukluk travması veya geçmişteki başka bir sorun olabilir. Bu açıkça Freudçu ve genel olarak kabul gören bir bakıştır ve psikolojik olmakla beraber biyolojik olmayan bir sorundur. Depresyonun dördüncü bir türü insanın günlük yaşamında meydana gelen ani ve şiddetli bir şey nedeniyle ortaya çıkar. Bu şey mesleki bir bunalım, boşanma veya iflas gibi yaklaşmakta olan kişisel veya parasal bir sorun ya da etik veya ahlaki bir ikilem olabilir. Burada depresyona sebep olan fiziksel veya psikolojik hiçbir şey mevcut değildir. Suçlu olan beyin kimyası, madde kullanımı ve çocukluk travması değildir. İlk iki durumda insanın tıbbi bakıma ihtiyacı vardır. Bu tür vakalarda psikiyatri çok yararlıdır ve ilaçlar da semptomları pekala kontrol altına alabilir. Fakat ilaçlar temelde yatan asıl sorunu iyileştiremezler. Bunu belki günün birinde genetik mühendisliği gerçekleştirebilir. Bu yüzden konuşma terapisi de gereklidir. Üçüncü ve dördüncü durumlarda en uygun reçete konuşma terapisi olacaktır. Çözümlenmemiş geçmiş sorunlar konusunda psikolojinin sağlayabileceği çok şey vardır. Bununla beraber psikolojik danışmanlık yerine veya bunun ardından felsefi danışmanlık da yararlı olur. Ancak her türden danışmanın önüne en sık gelen vaka olan dördüncü senaryoda iyileşmeye giden en kesin yol felsefe olacaktır. Bazı insanlar açıkça felsefeye pek yatkın değillerdir. Bu yüzden başka türden danışmanlara başvurmaları daha iyi olur. Pek çok insan psikolojik anlayıştan fayda sağlayabilir. Ancak gerçek kavrayış burada son bulmaz. Eğer kendinizi tanımıyorsanız yapılması en isabetli olan şeyi nasıl bilebilirsiniz? Kendini tanımanın bir bölümü bedensel olduğu kadar elbette psikolojiktir. Fakat özünüzü keşfetmek eninde sonunda felsefi bir iştir. Geçmişinizdeki çözümlenmemiş bir çeşit travma nedeniyle müzmin olarak depresyondaysanız, ilaç tedavisi kendinizi konu hakkında konuşabilir hissetmenizi sağlayabilir ve böylece kısa vadede yararlı olabilir. Söz konusu olan daha yakın bir bunalım ise pek az sayıda vakada aynı şey yine geçerli olabilir. Fakat o zaman ilaç almak kaçınılmaz olanı sadece erteler ve bunun tehlikeli yanı bir hap sayesinde kendinizi iyi hissetmenin, ileride duran zorlukları karşılamak ve yenmek için yapmanız gereken ayak işini yapmaktan kaçınmanıza yol açabilmesindedir. İlaçlar dış dünyayı değiştirmezler. Prozac tarafından yumuşatılmış bir ruh haliyle bile hala sadist bir patronla, dolandırıcı bir ortakla veya müşterilerini bürokratik işlemlerle boğan bir bankayla başa çıkmak zorunda olacaksınız. Doğru yanıtlar bir hap şişesinde değiller, asla da orada olmayacaklar. Orada bulabileceğiniz tek şey en iyi ihtimalle geçici bir rahatlamadır. Tıpkı ilaçların bütünüyle psikolojik veya felsefi nitelikteki vakalarda yardımcı olabilmeleri gibi, felsefede fiziksel veya psikolojik çalışma yapılmakta olan hemen hemen her vakada ek katkı sağlayabilir. Lityum kullanılmasını gerektiren manik depresyon gibi sıkı bir psikiyatrik vakada dahi tıbbi denge bir kez sağlandıktan sonra felsefe yararlı olabilir. Eğer durum hakkında işe yarar bir felsefi mizaç geliştirebilirseniz böyle bir teşhise dayanmanız daha kolay olabilir. Hastaların ilaçları faydalı bulduklarında dahi ilaç almayı sürdürmede çektikleri güçlüğün nedenlerinden biri, ilaç aldıkları sırada kendilerini kendileri gibi hissedememelerinden kaynaklanır. Bu bizi var olan en temel felsefi sorunun ortasına götürür. Ben kimim? İlaç almaktayken kendinizi yeniden keşfetmeniz gerekebilir. Bu da beni ben yapan nedir, ben fiziksel gövdenden başka neyim gibi felsefecilerin ekmek kapısı olan sorulara yol açar. Uzmanlık yerine empati. Hangi türden olursa olsun iyi bir terapist sempati, empati ve moral destek sağlar. Bunlar da iyileşme yolunda çok yararlı olurlar. Şefkatli bir başka insanla diyalog gibi basit bir şey çoğu vaka için sızıyı dindiren merhem olur. İnsanı iyi bir danışman yapan şey uzmanlık değildir. Hatta bunun için uzmanlık gerekli bile değildir. Başka bir kişinin söylediğini dinleme, empati gösterme, anlama yeteneği, anlatılana yeni bir bakış tarzı önerebilmek ve çözüm yolları veya umut sunabilmek çok daha önemlidir. Tedavide tepki verilen şeyin büyük bölümü terapistin üslubudur. İyi bir kişisel ilişki kurabildiğiniz, kavrayışları hoşunuza giden ve size anlamlı gelen bir örnek oluşturabilen biri, terapi sırasında birlikte ilerleme sağlayacağınız kişi olacaktır. Konuşma terapilerinin birçoğu uygulanan özel terapi ekolü sayesinde değil, terapistin kendisi ve terapist ile hasta arasındaki uyum sayesinde iyi sonuç verir. Öteki kişi kim olursa olsun ve size ne anlatırsa anlatsın, etkileşim kendi başına yararlı olabilir. Ancak bu ani bir şifa değildir. Duygusal bir diş ağrısı için acil bir tedavi mevcut değildir. Çürüğü doldurmanın veya dişi çekmenin belli bir yolu yoktur. Sorununuzu anlamayı, onunla yaşamayı öğrenmeyi ve ilerlemeyi hedeflemelisiniz. Psikolojik danışmanlık, sorun karşısındaki duygusal tepkilerinizi araştırmanın ve kabullenmenin bir yoludur. Bu iyi bir başlangıç noktasıdır. Felsefi danışmanlık ise sorununuzun kendini araştırmanın ve onu kabullenmenin bir yoludur. Bu da iyi bir bitiş noktasıdır. İkinci yaklaşım açıkça daha dolaysızdır. Karşı karşıya olduğunuz herhangi bir sorunun üstesinden gelme konusuna yoğunlaşır. Kişisel felsefenizle tutarlı önlemleri bulup almanızı ve öğrendiklerinizi hayatınızda ilerlerken kullanmanızı sağlar. Benim müşterilerimin çoğu için felsefi danışmanlık kısa süreli bir girişimdir. Psikolojik danışmanlık ise birçok insan için daha uzun vadelidir. Düzenlenmiş bakımın işe karışması bunu değiştirmektedir. Ancak uzun vadeli olarak tasarlanmış bir ilişkinin süresinin kısaltılması süreci iyileştirmekten ziyade ona zarar vermektedir. Terapinin kendi yararlı özelliği, yanlış tür bir terapi, terapi yokluğundan daha kötü ise de, herhangi türden bir terapinin tamamen terapisiz durmaktan daha iyi olduğu ve iyi bir psikologun danışman olarak kötü bir felsefeciden daha iyi bir tercih olduğu anlamına gelebilir. Bazen tahsili hangi konuda olursa olsun akıllı bir kişiyle konuşmak en iyi seçim olacaktır. Pek çoğumuz sadece insanların arasında bu kadar uzun süre yaşadıkları için insanlar hakkında çok şey bilen ve anlayan büyük babalarımızdan ve büyük annelerimizden çok iyi öğütler almıştır. Birçok insana gerçekten yararlı olacak şey psikolojik ve felsefi kavrayışların dengeli bir uyumudur. Birçok iyi psikolog gayet iyi felsefecidir. En iyi felsefeciler de aynı zamanda iyi psikologdurlar. Psikoterapi akla sayısız çeşidiyle gelmektedir ve bugün çağrıştırdığı tıbbi yan anlamına rağmen psikoterapi sözcüğünün tıp ile hiç ilgisi olmayan iki Yunanca kelimeden geldiğini size hatırlatmak isterim. Terapuyen bir şeye mukayyet olmak ile meşgul olmak, ilgilenmek, hizmet, dikkat, yardım etmek demektir. Psuke ise ruh ve nefes ya da karakter demektir. O halde psiloterapi ruhunuzla ilgilenmek anlamına gelebilir ki bu da papazınız veya hahamınızı sizin psikoterapistiniz haline getirir. Aynı zamanda nefesinizle ilgilenmek anlamına da gelebilir ki bu da yoga ve flüt öğretmeninizi veya meditasyon ustanızı birer psikoterapist yapar. Karakterinizle ilgilenmek anlamına da gelebilir ve bu da felsefi danışmanınızı bir psikoterapist yapar. Her kişisel sorunun bir ruh hastalığı olduğu fikrinin kendisi neredeyse ruhsal bir hastalıktır. Buna sebep olan aslında düşüncesizliktir ve tedavisi de esasen düşünceliliktir. Felsefenin işin içine girdiği yer de burasıdır. 3. Zamanınızda peace. Sorunlarla felsefeye başa çıkmaya giden 5 basamak. Herhangi bir insan ıstırabını dindirmeyen her felsefi sav boştur. Epikür. Temel felsefi sorun kavramlarımızdaki düzensizlik konusunda bir farkındalık meselesidir ve kavramlar düzene sokularak çözülebilir. Ludwig Wittgenstein. Felsefi danışmanlık bir bilimden çok bir sanattır ve her farklı birey için benzersiz bir biçimde yürütülür. Tıpkı psikoterapinin sayısız farklı biçimi gibi felsefi danışmanlığında en az mevcut pratisyen sayısı kadar farklı versiyonu vardır. Bir sorunu kendi başınıza veya profesyonel olmayan bir partner yardımıyla felsefi olarak çözebilirsiniz. Burada önemli soru nasıl sorusudur. Haklı olarak başta Gerd Achenbach olmak üzere bazı felsefi danışmanlar açıklanabilecek veya öğretilebilecek hiçbir genel yöntem olmadığını iddia ederler. Sonuçta felsefe yapmanın bir genel yöntemi yokken felsefi danışmanlık yapmanın nasıl bir genel yöntemi olabilir ki? Yine de deneyimler sayesinde ben birçok vakanın peace süreci adını verdiğim 5 basamaklı bir yaklaşıma başarıyla uyum gösterdiğini buldum. Bu yaklaşımla iyi sonuçlar elde edilmektedir. İzlenmesi kolaydır ve aynı zamanda felsefi danışmanlığı diğer konuşma terapisi biçimlerinden ayıran özellikleri de açıklamaktadır. Göreceğiniz gibi bu kitapta tanıtılan sorunların çoğu peace süreci ile çözümlendi. Belki sizin sorununuz da bu yolla ele alınabilir. Peace sözcüğü 5 İngilizce sözcüğün baş harfleri alınarak oluşturulmuş, seçeceğiniz 5 aşamayı simgeleyen yapay bir sözcüktür. Sorun, problem, duygu, emotion, tahlil, analysis, tefekkür, contemplation ve denge, equilibrium. Bu basamaklar kalıcı bir kafa huzuruna giden en kesin yol oldukları için bu kelimelerin baş harflerini oluşturduğu huzur anlamına gelen İngilizce peace sözcüğü konuya çok uygun düşmektedir. İlk iki basamak meselenizin temelini ifade eder ve çoğu insan bu aşamaları doğal bir biçimde geçer. Bu bazen geri dönülmesi ve geliştirilmesi gereken bir aşama olmakla beraber, bu insanların sorunu kendileri için veya kendileriyle birlikte teşhis edecek birine ihtiyaçları yoktur. Duygusal tepkiler dolaysız ve açıktır. Hiç kimsenin duygu hissetmeyi öğrenmeye ihtiyacı yoktur. Ama yine de duygular daha ileri bir düşünme süreci için malzeme olabilirler. Sonraki iki basamakta sorun daha ileri düzeyde tetkik edilir ve her ne kadar birçok insan bunu kendi başına yapabilirse de yeni alanları keşfetmek için bir partner veya yol göstericiye sahip olmak faydalı olabilir. Üçüncü basamağın kendisi sizi psikoloji ve psikiyatrinin ötesine geçirir ve dördüncü basamakla dosdoğru felsefe krallığına götürür. Yalnızca ussal olan yaklaşımlar nasıl kullanılacağı bilinmedikçe kullanışlı olamadığı için son basamak ilk dört aşamanın her birinde öğrendiklerinizi yaşamınızın bir parçası haline getirmenizi sağlar. Size sürecin nasıl işlediğini göstermek için her basamağın kısa bir açıklamasını vereceğim. Sonra geri dönüp basamakları daha ayrıntılı olarak açıklayacağım ve süreci iş başında görebilmeniz için örnek bir vakayla sözü bitireceğim. Bölüm 2'deki her kısımda da en az bir vaka peace süreci açısından anlatılmaktadır. Bir meseleyle felsefi anlamda yüzleşirken önce sorunu teşhis etmelisiniz. Örneğin anneniz veya babanız ölmektedir, işleriniz kötü gidiyordur ya da eşiniz sizi aldatmaktadır. Bir sorunumuz olduğunda çoğunlukla bunun farkına varırız ve çoğumuzun da yardıma veya ek çarelere muhtaç olduğumuzda harekete geçen bir iç uyarı sistemi vardır. Bazen sorunu açıkça belirtmek göründüğünden daha zordur. Bu yüzden eğer bahsettiğiniz şeyi sınırlayan özellikler belli değilse bu basamak biraz emek gerektirebilir. İkinci olarak sorunun uyandırdığı duyguları değerlendirmelisiniz. Bu bir iç muhasebedir. Duyguları gerçekten tatmalı ve yapıcı biçimde yönlendirmelisiniz. Psikoloji ve psikiyatrinin büyük kısmı bu aşamanın ötesine geçmez ve yararlarının sınırlı olması bu yüzdendir. Yukarıdaki örnekleri ele aldığımızda duygularınız muhtemelen keder, öfke ve üzüntünün bir karışımı olacaktır. Ancak bu sonuca varmak için biraz emek vermeniz gerekebilir. Üçüncü basamak olan tahlil sırasında sorunu çözmek konusunda seçeneklerinizi tek tek sayar ve değerlendirirsiniz. İdeal bir çözüm hem dış meseleleri, sorun, hem de içsel meseleleri, sorunun uyandırdığı duygular hallederdi. Ancak ideal bir çözüm mutlaka gerçekleştirilebilir olmayabilir. Örneklerden biriyle devam etmek gerekirse annenizin solunum aygıtının fişini çekmek onun açısından en iyisi olabilir ama sizin için ise en zor şeydi budur. Kararı doktorlara bırakabilir veya kardeşinizin karar vermesini isteyebilirsiniz ya da nafile yaşam desteğini sürdürmeyi düşünebilirsiniz. Bunlar en uygun olanını bulabilmek için zihninizde yürütmeniz gereken çeşitli yollardır. Dördüncü aşamada bir adım geri gider bir bakış açısı kazanır ve durumunuzun bütünü konusunda tefekkür eder uzun uzun düşünürsünüz. Bu noktaya kadar temellerini kavrayabilmek için her aşamayı bölümlere ayırmış bulunuyorsunuz. Ama artık bunları birleştirip bir bütün haline getirmek için beyninizin tamamını çalıştırırsınız. Tek tek ağaçlar üzerinde durmak yerine ormanın şeklini incelersiniz. Yani durumunuzun bütün haline getirilmiş felsefi bir görünümü geliştirirsiniz. Yüzleştiğiniz sorununuz buna karşı duygusal tepkiniz ve bu çerçeve içinde tahlil ettiğiniz seçenekler.